Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve neuzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyati amalina. Men yehdihillahu felamudilleleh ve men yudlil felahadiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd, fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedihedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Vela ve berâ konusunda İbrahim Aleyhisselam'ın örnekliği hususuna devam ediyoruz. Allah'ın halili ve dostu olan İbrahim Aleyhisselam için sevgi ve dostluğun sadece Allah düşmanlarına karşı gösterilen düşmanlıkla gerçekleşebileceği ortaya çıkmış idi. Yani dostluk ve vela sadece Allah için olmalıdır. Bu dostluğun olabilmesi de ancak Allah'tan başka her türlü mabuttan, yani Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen her şeyden, tapınılan şeylerden uzak kalmakla mümkündür. Bir kimse bunu yapmazsa Allah için dostluğu, Allah'a sevgisi de gerçekleşmiş olmaz. Yani tekrar belirtelim ki, yaratılanı severim, yaratanların ötürü şeklinde dile getirilen söz, İslam ve tevhid diniyle alakası olmayan bir sözdür. Allah Azze ve Celle Zuhruf Suresi 26-28. Ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor. Bir zaman İbrahim babasına ve kavmine demişti ki, ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben yalnız beni yaratana taparım. Çünkü o beni doğru yola iletecektir. Bu sözü ardından geleceklere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki insanlar onun dinine dönsünler. Yani bu dostluk sadece Allah için olmalı. Allah Azze ve Celle'den başka ibadet edilen, mabut tanınan tüm şeylerden de uzak durulmalı. Bunu da yine Allah için yapmalı. Öyle bir kelime için bu dostluğu ve düşmanlığı sürdürecektir ki bunu peygamberler ve tabileri hep birbirlerinden miras yoluyla aldılar. Hangi kelime? Kelime-i tevhid, la ilahe illallah. Bu öyle bir kelimedir ki, haniflerin imamı da, İbrahim Aleyhisselam da bunu miras yoluyla almıştı. Aynı zamanda kıyamete kadar da miras yoluyla tabi olanlara geçecek ve bu şekilde sürecektir. İmam Taberi, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Ey Muhammed ümmeti! İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığında ve onunla beraber hareket edenlerde sizin için pek güzel bir örnek vardır. Evet, İbrahim Aleyhisselam ve onunla beraber olanların kafirlere karşı olmaları örneğinde, kafirlere düşmanlık sürdürmeleri hareketinde ve onlarla asla dostluk kurmamaları örneğinde de sizler için pek güzel bir örnek vardır. Ancak İbrahim Aleyhisselam'ın şu ifadesi size örnek değildir. Andolsun ki senin için mağfiret dileyeceğim. Mümtehine Suresi 4. Ayet. Evet, İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözü bize bir örnek değildir. Çünkü İbrahim'in daha önce babasına vermiş olduğu bir sözden dolayı bu ifadeyi kullanmıştı. O henüz babasının Allah düşmanı olduğunu bilmiyorken böyle bir şey söylemişti. Ancak babasının Allah düşmanı olduğunu anlayınca hemen babasıyla tüm alakalarını kesti. Böylece Allah düşmanlarından tamamen uzak durdu. O halde siz de Allah düşmanlarından uzak durun ta ki onlar bir tek Allah'a iman edinceye kadar onları dost edinmeyin. Allah'tan başka tüm tapınılan şeylerden uzak kalıncaya kadar onları dost edinmeyin. Onlara karşı tüm düşmanlığı ve buğzu, nefreti açıkça ortaya koyun. İşte bu karşılıklı düşmanlığın ve güçlü beranın, yani onlardan uzak kalışın neticesi tüm azgınların ve taşkınların İbrahim Aleyhisselam'ın öldürülmesi üzerine ittifak etmiş olmalarıdır. Zaten tarihin de gösterdiği gibi çağlar boyu bütün azgın ve haddi aşıp isyan edenlerin durumu bu idi. Onlar daima Allah yoluna davet edenlerin karşısına dikilmişler. Bu karşı koyuş şu sırf Allah'a davet ettiği için yapmışlardı. Davetçilerin insanları sadece bir tek Allah'a kul olmaya ve sadece ona ibadete çağırmaları ve sadece onun önünde eğilmelerini istemeleri sırf bu yüzden düşmanlık ediyorlar. Nitekim Buruç Suresi 8. ayetinde şöyle buyurulur. Onlar bunları ancak aziz ve hamid olan Allah'a iman etmeleri sebebiyle azap ettiler. Artık İbrahim Aleyhisselam'ın yakılması için büyük bir ateş hazırladılar. Ancak Allah'ın gözetmesi ve koruması Halili ve sadık dostu İbrahim Aleyhisselam'ın yanındaydı. Allah'ın yardımı İbrahim Aleyhisselam'la idi. Bunun için o ateş onu yakmamış, onun için serinlik ve selamet olmuştu. Saffat suresi 97-98. Ayetlerinde onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın dediler. Böylece ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz onları alçaklardan kıldık. Artık Allah düşmanlarının İbrahim Aleyhisselam'la baş edemeyeceklerini anlamaları ve yenilmeler üzerine bu defa onun aleyhine olmak üzere güç ve kuvvetlerini bir araya toplamak üzere anlaştılar. Bu davranışlarıyla da Rabbimizin onlar için hazırladığı tuzağa düştüler. Rabbimizin buyurduğu gibi o kelimesini, dininin ve burhanını yüceltti. Enbiya suresi 68-70. Ayetlerinde mealen şöyle buyurulur. Bir kısmı eğer iş yapacaksanız yakın onu ilahlarınıza, putlarınıza yardım edin. Onu ateşte yakarak ilahlarınıza yardım edin dediler. Ey ateş, İbrahim için serinlik ve esenlik ol dedik. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar durumuna soktuk. İlahi ve Rabbani peygamberlerin sonuncusu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için İbrahim'e tabi olmaya ve ona uymaya yönelik emir gelmiştir. Şöyle buyurulur Nahil 123. ayetinde. Sonra da sana doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine uy, o müşriklerden değildi diye vahyettik. Diğer bir ayette Ali İmran 95. ayetinde de ki Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelmiş olarak İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. Bakara suresinin 135. ayetinde de Yahudiler ve Hristiyanlar Müslümanlara Yahudi ya da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Ali İmran 68. ayetinde insanların İbrahim'e en yakın olanları, ona uyanlar, şu peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur buyurulur. Nisa 125. ayetinde de işlerinde doğru olarak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i kendine dost edinmişti buyurulur. Hac 78. ayetinde de Allah uğrunda hakkını vererek cihad edin. Sizi o seçti. Din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Babanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O gerek bundan önceki kitaplarda gerekse bunda yani Kur'an'da size Müslümanlar adını verdi. Evet, İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Bakara suresinin 130. ayetinin meali. İşte bütün bu haberler Allah Azze ve Celle tarafından Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine birer haberdir. Onlar için İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığında bir örnek bulunmaktadır. Bu bize ona samimi ve ihlaslı olarak bağlanıp uymamız için bildirilmiştir. İnsan onu örnek edinecek, böylece bir tek Allah'a tevekkülde bulunacaktır. Bir tek Allah'a kulluk ederek ona olan ibadetini yerine getirecektir. Ayrıca her türlü şirkten ve ortak koşma düşüncesinden uzak duracak, tüm müşriklerden ve şirk koşanlardan ayrı duracak, münasebetlerini, ilişkilerini kesecektir. Bütün batılılara ve taraftarlarına karşı da düşmanlığını sürdürecektir. Burada önemli bir konu daha karşımıza çıkıyor. Bu da İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer. İman etti mi, etmedi mi meselesi. Bir zamanlar İbrahim babası Azer'e putları ilahlar mı ediniyorsun demiş ve doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum diye söylemişti buyuruluyor. En'am suresi 74. ayetinde. Kur'an açık olarak İbrahim'in babasını Azer olarak bildirmesine rağmen bazı kimseler ve özellikle herhangi bir delile dayanmaksızın tarikat ehli veya tasavvuf ehli denilen kimseler Kur'an'ın bu açık hükmünün karşısında hiç düşünmeksizin Azer'in İbrahim Aleyhisselam'ın babası değil amcası olduğunu ileri sürmektedirler. İşte biz bu konuyu burada dile getirmek suretiyle meselenin aslı nedir? Kaynaklara ve sağlam delillere dayanmak suretiyle sunmak isteriz. Biz bu hususta ileri sürülen tartışmalara pek fazla yer vermeksizin mümkün olduğunca en sayı olan görüşleri sunmakla yetineceğiz. İbrahim Aleyhisselam'ın babasının adı Azer'dir. Biyografi alimleri onun ismini Tareh olduğunda ittifak etmişlerdir. Sözü ise zayıftır. Evet, bu sözün zayıf bir görüş olduğunu söylüyoruz. Zira bu kişilerin birbirlerini taklit etmeleri sonucu oluşmuş olan bir kanaattir. Neticede bu görüş Vehb, yani Vehb-i Mürebbi, Kabul Ahbar gibi iki kimsenin sözünden kaynaklanmaktadır. Ele geçirdikleri Yahudi ve Hristiyan rivayetlerine dayanmış da olabilirler. Ki Kur'an'ın açık ifadesi karşısında bunların, yani İsrailiyat'tan gelen rivayetlerin hiçbir değeri yoktur. Ayrıca bu konuda birçok görüşler ileri sürülmüştür. Ancak biz hiçbir İslami açıdan değer taşımayan bu tür görüşler için şöyle diyebiliriz. Bütün bu zorlama yorumlar Azer'in İbrahim Aleyhisselam'ın babası olmadığına kesin bir delil bulunduğu zaman ancak dikkate alınabilir. Fakat böyle bir delil de söz konusu olmadığına göre bunlara itibar edilmez. Kuvvetli delil meselenin ayetin açık manasının doğru olduğu şeklindedir. Biliyoruz ki Yahudi, Hristiyan ve müşrikler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a buğz etme ve kin gütme konusunda son derece ileri bir noktaya varmışlardır. Eğer Kur'an-ı Kerim'in bu isnadı, yani Azer'in İbrahim Aleyhisselam'ın babası olduğu şeklindeki isnadı yanlış olsaydı, adı geçen zümreler Kur'an'ı ve onun tebliğcisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlamakta susmazlar. Böyle bir şey mümkün olmazdı. Hemen itiraz ederlerdi. Böyle bir yalanlamada bulunmadıklarına göre Kur'an'ın bu isnadının doğru olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bir başka kaynakta şu ifadeleri görüyoruz. Müfessirler İbrahim Aleyhisselam'ın babasının adı hakkında acaba Azer onun adı mıdır, lakabı mıdır, nesebi midir yoksa ona bağlılığı dolayısıyla aslında bir putun adı mıdır konusunda farklı görüşlere sahiptirler. İbn-i Cerir şöyle der. Doğrusu babasının adının Azer olduğudur. Daha sonra babasının adının Tareh olduğunu ileri süren mezhep alimlerinin sözlerini kaydettikten sonra, bunları naklettikten sonra şu cevabı verir. İki adı olabilir. Nitekim insanların çoğunun bu şekilde iki adı vardır. Ya da bunlardan birisi onun lakabı olabilir. Öyle de olsa durum değişmiyor zaten. İbn-i Kesir der ki, İbn-i Cerir'in bu söylediği güzel ve kuvvetli bir görüştür. Babasına gelince Tevrat Tekvin kısmının 11-26. belgesinde adının Tareh olduğu belirtilmişse de Kur'an onu tasih ederek, düzelterek Azer olduğunu açıklar. Batılı reddetmede, hakkı ortaya koymada baba ettikten sonra, bunları naklettikten sonra şu cevabı verir. İki adı olabilir. Nitekim insanların çoğunun bu şekilde iki adı vardır. Ya da bunlardan birisi onun lakabı olabilir. Öyle de olsa durum değişmiyor zaten. İbn-i Kesir der ki, İbn-i Cerir'in bu söylediği güzel ve kuvvetli bir görüştür. Babasına gelince Tevrat Tekvin kısmının 11-26. belgesinde adının Tareh olduğu belirtilmişse de Kur'an onu tasih ederek, düzelterek Azer olduğunu açıklar. Batılı reddetmede, hakkı ortaya koymada baba evlat arasında mutlak sevgi ve saygı aranmaz. Bu bakımdan Azer'in İbrahim peygamberin babası olup olmadığında şüpheye düşmenin, bir takım yersiz yorumlara gitmenin, ciddi olmayan rivayetlere başvurmanın hiçbir makul yönü yoktur. Kur'an gayet açık bir biçimde şüphelere yer vermeyecek şekilde Azer'in İbrahim Aleyhisselam'ın babası olduğunu belirtmiştir. Bu ayette İbrahim Aleyhisselam'ın babasının isminin Azer olduğu açıkça anlaşılıyor. Fakat bunlar Kur'an'ın zahirine karşı tekellüf, zorlama ve taassuptur bu yorumlar. Zira Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nesebine hiçbir zaman sifa, yani zina karışmamış, hepsi nikahtan gelmiş olduğunda hiçbir tereddüt yok ise de Şura 219. ayetinde ifade olunan babadan babaya intikali, yani takallubatı sulbiye, yani sulb yoluyla nesilden nesile geçmesi kesin değildir. Kaldı ki İbrahim Aleyhisselam'ın muamelesi de şu Lokman suresi 15. ve Ankebut 8. ayetlerinde geçtiği gibi bu ayetlerin kapsamı dışında değerlendirilemez. Eğer onlar, yani annem ve baban, seni hakkında bilgin olmayan bir şeye körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme buyuruluyor. Artık bu ayetler karşısında kafir olan babaya nasıl davranılması gerekiyorsa İbrahim Aleyhisselam da onu yapmıştır. Ancak itiraz kabilinden şöyle denilebilir. Bu ayet Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen Kur'an'dan bir ayettir. Bu İbrahim Aleyhisselam için nasıl bir delil olabilir? İslam alimleri ve tefsir uzmanları, müfessirler bunu ve daha başka ayetleri ve bir takım rivayetleri delil olarak sunmuşlardır. Bu itibarla Böyle bir savunmaya kalkışacak olanlar mesnetsiz bir savunma yolunu seçmiş olurlar ki zaten bunların da erbabınca bir değeri ve önemi yoktur. Lokman 15, Ankebut 8. Bunun tahkikini meal varsa Kehif suresi 28. ayeti de bu mana geçmesi lazım. Ankebut 8, Lokman 15. Sonra tarih kitaplarında meşhur olan Tarah veya Tareh isminin menşei, kaynağı neticede Yahudi ve Hristiyan haberlerine, İsrailiyata dayanmaktadır. Sonuçta Tevrat'a götürülüyor bunlar. Bu ise Kur'an'ın Azer diye bildirdiği, bu şekilde verdiği İbrahim Aleyhisselam babasının ismine dair haberini çelişki arz edecek bir nitelikte değildir. Yani Kur'an'ı haşa çürütecek bir güce sahip bulunmamaktadır. Zira onlar Kur'an üzerine değil, Kur'an onlar üzerine gözcü hakim olarak gönderilmiştir. Onları tahsis etmek üzere gönderilmiştir. İbn-i Cerir'in tefsirinde açıklandığı üzere Muhammed bin İshak şöyle demiştir. Azer, İbrahim Aleyhisselam'ın babasıdır. Şimdi Şuara suresindeki ilgili ayetin mealine geçelim. 219. ayeti. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayete göre ve tekallübeke fis sacidin, yani bu Şuara 219. ayetin ifade etmek istediği mana şudur. Allah senin bir peygamberin sulbünden diğer peygamberin sulbüne intikal ede ede nihayet nasıl bir nebi, peygamber olarak çıktığını görendir. Bu anlamdadır diyor. Evet, İbrahim Aleyhisselam'ın muamelesi Lokman ve Ankebut surelerindeki ayetlerin ifade ettiği mananın dışında düşünülemez. Bir başka ifadede şu şekilde, şüphesiz insanların efendisi ve en büyüğü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ondan sonra uzaktan büyük dedesi olan İbrahim Aleyhisselam gelir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun sülalesinden İsmail Aleyhisselam kolundan gelmiştir. Azer, İbrahim Aleyhisselam'ın babasıdır diyen olduğu gibi amcasıdır diyen de olmuştur. Zeccaç diyor ki, nesep ve soy bilginleri ittifak halinde İbrahim'in babasının olduğunu söylüyorlar. Mukatil ve İbn-i İshak, İbrahim'in babasının ismi Tareh de olsa lakabı Azer'dir. Hasan el-Basri ise bunun zıttını söylüyor. Ona göre İbrahim'in babasının ismi Azer, lakabı Tareh'tir. Bazı bilginler Azer İbrahim'in babası değil amcasıdır. Mecazen amcaya da baba denilir diyorlar. Ramli de şöyle diyor. Hiçbir peygamberin babası kafir olamaz diyen kimse yanılmıştır. Bu sözü söyleyen kimse Şiilere ayak uydurduğu gibi Kur'an ve sünnete de ters düşmektedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim müteaddit yerlerde açıkça Azer'in İbrahim'in babası olduğunu beyan ediyor. Azer onun amcasıdır demek için hiçbir delil yoktur. Gereksiz mecaza gitmek doğru değildir. Üstelik tefsir alimleriyle Ehl-i Sünnet ittifakla İbrahim'in babasının kafir olduğunu beyan etmektedir. Aynı şekilde Sahih-i Müslim'de gelen rivayetlerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın annesinin cehennemlik olduğu, müşriklerden olduğu, babasının da kafirlerden olduğu açıkça bildirilmiştir. Bazıları Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın babası ve annesinin müşrik olabileceğini akıllarına arz ederek bu rivayetleri reddederler. Ayete gelince de işte bu tevilleri yaparlar. Yok amcasıydı veya daha başka yorumlara, delilsiz yorumlara gitmişlerdir. Bukhari şöyle rivayet ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kıyamet günde İbrahim kendi babası Azer ile Azer'in yüzü üzerinde bir simsiyahlık ve toz toprak olduğu halde karşılaşır. İbrahim babasına ben sana dünyadayken bana asi olma demedim mi der. Babası da ona işte bugün ben sana asi olmayacağım der. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam, ey Rabbim sen bana insanların yeniden diriltilecekleri gün beni zelil ve rüsvay etmeyeceğini vaat etmiştin. Şimdi Allah'ın rahmetinden çok uzak olan babamın vaziyetinden daha arlandırıcı ve utandırıcı hangi rüsvaylık olabilir der. Allah Azze ve Celle de ey İbrahim ben cenneti kafirlere haram kılmışımdır buyurdu. Bundan sonra Allah Azze ve Celle tarafından ey İbrahim şu iki ayağının altındaki nedir denilir. İbrahim vaka oraya bakar ve ayaklarının arasından kana bulanmış bir sırtlan görür ki İbrahim'in babası bu çirkin surete çevrilmiştir. Bu çirkin manzara üzerine onun yani babasının ayaklarından yakalanır ve ateşe, cehennemin içine atılır. Evet, Buhari'nin Enbiya babında rivayet etmiş olduğu bu hadis İbrahim'in babasının kafir olduğunu açıkça gösteren delillerden birisidir. Bu hadiste en şerefli oğlum bile Müslüman olmadığı takdirde babaya fayda veremeyeceğine delil vardır. Babasının hayvanlar içinden çirkin manzaralı sırtlan kılığına çevrilmesi, bu hayvanın uyanık olması gereken şeylerden gaflet etmesi sebebiyle hayvanların ahmağı olmasındandır. Azer'de de İbrahim'in uyarmasına karşılık bu sıfat, yani bu gaflet sıfatı söz konusudur. Babasının bu surete çevrilmiş olması İbrahim Aleyhisselam'ın ondan uzaklaşması içindir. İmam Kastallani, Allah rahmet eylesin, bu açıklamayı getirir. Artık sunulan bu delillerden sonra galiba gerçek ortaya çıkmıştır. Bundan böyle kimsenin bir diyeceği kalmamıştır. Daha önce de belirtildiği gibi bütün peygamberlerin daveti tek bir şeye idi. Bu davet tek olan Allah'a ibadet ve kulluk davetiydi. Din olarak bir tek onun dinini tanıma, sadece Allah'ın gönderdiği tevhid dinini tanıma davetiydi. İlah olarak sadece Allah'ı bilmek, onun hükmüne ve şeriatına rıza göstermek, aynı zamanda Allah'tan başka mabut diye tanınan tüm varlıklardan uzak kalmak ve onlarla ilişki, alakayı kesmek davetiydi. Allah'tan başka tapılan şeyler ister sevgi duyulan bir varlık olsun, ister korkulan bir varlık olsun, bütün bunlardan da uzaklaşmaya davet ediliyorlardı. Nitekim Nahil suresi 36. ayetinde şöyle buyurulur. Andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için her millete, her ümmete bir peygamber gönderdik. Tağut neydi?
Allah dışında ibadet yapan her
şey. İbadeti engel.
Bu dar bir tabir. İsa Aleyhisselam'a ibadet edildi. Ama İsa Aleyhisselam hiçbir zaman tağut olmadı.
İbadetten alıkoyan her şey.
Kendisine ibadet edilen, Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen ve Allah'a kulluktan alıkoyan her şey. Sapıklığa önderlik yapan kimseler bu tağut kavramına dahildir. Tağutların başında tağutun başında iblis gelir, şeytan gelir. Onun dışında büyücü, kahin, Allah ve Resulü'nün yolundan çeviren her bir kimse. Bugün bu tağut kavramı içerisinde mesela biraz daha böyle bu tarafa girdiğimiz zaman mezhepleri de, tarikatları da, cemaat liderlerinde tağut kavramında. Hatta bazen babaları. Babalar bazen yani itaatle yükümlü olan devlet başkanı, baba, koca, kanına karşı koca. Koca da tağutluk yapar bazen. Ama her tağutluk yapan mutlaka kafir olmaz. Allah Azze ve Celle tağutların reddedilmesini emretmiştir. Tekfir edilmesini değil. Yani tağutlar içerisinde Müslüman olan da vardır. Müslüman olan da vardır. Mesela buna basit bir örnek olarak bir babanın evladına içki getirmesini istediğini düşünün. Bana git şuradan içki getir diyor. Baba bu sözüyle, bu isteğiyle tağutluk yapıyor. Evladı kendisine meşru şeylerde itaat etmekle mükelleftir. Meşru olmayan bir şeyde itaate zorluyor, haddini aşıyor, tağutluk yapmış oluyor. Ama bu tağutluğu kendisini kafir yapmıyor. İçkiyi helal saymadıkça. Çocuk burada babasını tekfir etmekle mükellef değilken bu isteğini reddetmekle mükelleftir. Reddetmediği takdirde ne olur? Tağuta kulluk etmiş olur ama yine o da kafir olmaz sadece bununla. Böyle bir itaat de onu kafir yapmaz. Burada itaat ile ittibayı ayırmamız gerekiyor.
Ancak mesela
yani görünüşte bir itaat var. Yerine getiriyor bak, babasının içki getir şeklindeki isteğini yerine getiriyor. Tağuta itaat etmiş oluyor. Ama kendisini iman dairesinin dışına çıkarmıyor henüz. Helal sayarsa, babasının haram bir şey dahi olsa, Allah'a isyan içeren bir şey dahi olsa, emrettiğinde itaat etmem gerekir diye inanırsa, o zaman imanı tehlikeye girmiş olur. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah'a, yaratıcıya isyan olunan bir hususta mahluka itaat yoktur. Aynı şekilde kadın, kocası diyor ki işte başını açacaksın diyor. Çarşafa girmeni istemiyorum, yüzünü açacaksın diyor mesela. Yüzünü örtme diyor, ben buna karşıyım diyor kocası. Kadın buna itaat ederse tağuta itaat etmiş olur ama kafir olmaz. Büyük günahkar olur. Büyük günah işlemiş olur. Bunu meşru görürse, helal sayarsa, kocası Allah'a aykırı, Resulüne aykırı bir emirde bulunabilir diye bir itikat içerisinde olursa o zaman kafir olur. Bunun gibi. Evet. Gerçekten bizler bu tertemiz ve pırıl pırıl akidenin yolunu gösteren pek yüce çok değerli örnekler görmekteyiz. Onlardan mümin olanlar nerede ve hangi yerde olurlarsa olsunlar, nereye giderlerse gitsinler, hangi çağda ve hangi şehirde yaşarlarsa yaşasınlar, mümin olanlar Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin en sağlam ve muhkem olarak indirmiş olduğu kitabında bize bunları örnek olarak göstermiştir ki en güzel numuneliği yapmış olsunlar. Biz de onları takip edelim, uyalım diye. Değerli ve yüce peygamberleri bizler için teselli olması hususunda örnek olarak zikredilmiştir. Bunların dinleri ve inançları uğrunda neler çektiği, ister Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisi olsun, ister seçkin sahabeler olsun, onların çektikleri hususunda bir teselli olsun diye bize örnek kılınmıştır. Gerçekten bugünkü Müslüman davetçi verilecek olan bu örnekler üzerinde ne kadar çok düşünürse kendi menfaatinedir. Çünkü Müslüman davetçi öyle bir insandır ki tüm insanlar için hayır ve iyilik istemeyi aşırı şekilde istemeye düşkündür. Evet, bu örnekler imanla ilgili örneklerdir. Madem ki ilahi sünnet ve kanunu ilahi, Allah Azze ve Celle'nin kainatta yürüyen kanunları Allah'ın peygamberleri ve salih kullar için böyle sürüp gidiyor. Hep eziyetlerle, sıkıntı ve güçlüklerle karşılaşıyorlar. Kaldı ki bunlar Allah katında insanların en sevgilileri, en değerli olanları, en asilleridir. Bunlar böyle zorluk ve sıkıntılarla yüz yüze geldiklerine göre artık hidayet, hak, hayır davetçileri de haliyle değişik sıkıntılarla ve zorluklarla karşılaşacaklardır. Kimisiyle alay edilecek, kimisiyle eğlenilecek, kimisine azap ve işkence edilecektir. Fakat bütün bunlara rağmen beraberlerinde Allah'ın yardımını ve gözetimini göreceklerdir. Evet, Allah'ın koruması, gözetimi ve kaderi onları daima kuşatacak. Bu itibarla bu davetçiler nasıl bir zorlukla karşı karşıya gelirlerse gelsinler, onlar için daima Allah'tan bir imtihan ve denemedir. Ali İmran 179. ayetinde şöyle buyurulur. Allah kirlenmişi temizden ayırt etmeksizin müminleri bulunduğunuz halde bırakacak değildir. Müslümanlar ya da müminler ne zaman hak üzere sebat ederler, Allah'a gereğince dayanıp güvenerek tevekkül ederler, bir tek ondan korkarlar ve Allah'tan başkasından korkmazlarsa, işte böyle bir davranış gerçekten insanların Allah'ın dinine girmeleri konusunda en büyük bir sebep olacaktır. Bunların gittiği yolda gitmeyi, davalarında samimi olan bu kimselere örnek edinmeyi kabulleneceklerdir. Zira bu samimi kimseler her bakımdan kendilerini Allah yolunda feda ile adamış olan kimselerdir. Bunlar öyle kimselerdir ki insanların yanlarındaki şeyleri, gelecek ve istikbal arzularını bırakmışlar, sadece ve sadece Allah katında olana rağbet etmişler, sadece ona yönelmişlerdir. Bunlardan birisi de Nuh Aleyhisselam'dır. Rasullerin ilki, insanlara gönderilen rasullerin ilki olan Nuh Aleyhisselam. Bu yüce rasul kavmini 950 yıl peygamber olarak Hakk'a davet etmiş ve bu davete rağmen pek az kimse iman etmiştir. Sözünü etmek istediğimiz nokta Nuh Aleyhisselam ile oğlunun durumudur. Bilindiği gibi oğlu kendisine karşı gelerek isyana kalkışmış ve babasının davetini kabul etmekten kaçınmıştı. Allah Azze ve Celle Hud suresi 42 ila 47. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor. Nuh gemiden uzakta bulunan oğluna, yavrucuğum sen de bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım dedi. Nuh, bugün Allah'ın emrinden, Allah'ın azabından, merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur dedi. Aralarına dalga girdi, böylece o da boğulanlardan oldu. Nihayet, ey yer, suyunu yut denildi. Su çekilip azaldı, iş bitirildi. Gemi de Cudi Dağı'nın üzerine yerleşti. Ve o zalimler topluluğu yok olsun denildi. Nuh, Rabbine dua edip dedi ki, ey Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin ise haktır. Sen hakimler hakimisin. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Çünkü o salih olmayan bir amel sahibiydi, kafir idi. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben hakkında bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen ben ziyana uğrayanlardan olurum. Aslında bu dinde insanların üzerinde birleşmiş oldukları asıl unsur ve bağ ne kan bağıdır, ne soy bağıdır, ne toprak, vatan ve ülke bütünlüğüdür. Bu bağ aynı zamanda kavim, millet ve aşirete dayalı bir bağ da değildir. Bu bağ renk, ırk, cins ve unsur tanımayan bir bağdır. Bu bağ bir sanat ve tabaka bağı da değildir. Mesleki bir bağ da değildir. İslami bağ sadece akide ve inanca dayalı olan, itikada dayalı olan bir bağdır. Nitekim daha önce İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla olan durumunu gördük. Burada ise Nuh Aleyhisselam'ın oğluyla olan durumu gündeme gelmiş bulunuyor. Nuh Aleyhisselam şüphesiz oğlum benim ailemdendir derken Yüce Allah'ın ailesini boğulmaktan kurtaracağına dair ona vaadine işaret ediyordu. Seni ve aileni kurtaracağız şeklindeki vaadini kastediyordu. Ancak 46. ayette oğlunun onun ailesinden olmayacağı çünkü kafirlerden olduğu bildirildi. İşte bu ayetten anlaşılan şu ki insanlar arasındaki yakınlığın asıl sebebi din birliğidir. Allah'ın dinine inanmış ve peygamberlerini tasdik etmiş kimseler birbirlerinin manevi akrabası, yakın ve dostudurlar. Bunların arasında manevi bir birlik vardır. Müminlerle kafirler ırk bakımından birbirlerinin akrabaları olsalar bile, soy bakımından, bu akrabalığın Allah katında hiçbir değeri yoktur. Bu sebeptendir ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Bir mümin bir kafire, bir kafir de bir mümine mirasçı olamaz, varis olamaz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu babasına inanmadığı için Allah Azze ve Celle onu Nuh peygamberin ailesinden saymamıştır. Buna karşılık özellikle Bedir Savaşı'nda birçok sahabe en yakınları olan babalarına ya da oğullarına karşı savaşmışlardır. Yine bildiği gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam aralarında hiçbir nesep bağı bulunmayan Selman-ı Farisi'yi kendi ailesinden saymıştır. Selman bizdendir, ehli beytimizdendir buyurmuştur. O halde din bağının dışındaki tüm bağlar bazen insanlar arasında varlığını sürdürse de sonra da fertler arasında bu ilişki kesilir, bu bağın bir değeri kalmaz. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ın neden oğluyla kendisi arasında bir bağın kalmadığını ve oğlunun onun ailesinden olamayacağını şöyle açıklamıştır. Çünkü o salih olmayan bir amel sahibiydi, kafir idi. Bu itibarla aranızda iman bağı kalkmıştır. O halde hakkında bilgin olmayan bir şey benden isteme. Gerçi o her ne kadar soy bakımından senin oğlun ise de kafir olması sebebiyle senin ailenden değildir. Yani Nuh Aleyhisselam'ın birinci kuşaktan oğlunun durumu bu iken bugün bazı insanlar ne diyorlar? Falanca kimse seyittir. Sanki seyit olunca asla sapıtamaz. Müşrik olsa bile ona saygı gösterilecek derler. Günümüzde maalesef seyit olduğu söylendiği halde şirkin ta içerisinde gömülü birçok insan görüyoruz. Hatta İslam dininin dışında olan kimseler de var. Kamran İnan gibi. Yani İslam diniyle hiçbir alakası kalmamış.
Kamran İnan'da mı seyit olur?
Tabii seyit şey olarak mesela geçiyor. Saddam da öyleydi. Kafirin birisiydi ama. Saddam da seyitler arasında geçiyor. Silsilesi. Artık yazdırma mı bilmiyoruz ama bugün seyit olarak biliniyorlar. Evet. Onlar tamamen farazi seyitlikler iddia ediyorlar. Yani onlar böyle mesela Sufilerde bir nesep şeyi var. Sahte de olsa mesela Osmanlı döneminde veya krallar, sultanlar dönemlerinde Seyit silsilesini tutan katipler varmıştı. Parası olan, gücü olan kendisini bunlar arasında ya Seyitler arasında geçiyor silsilesi. Soy, mesela. Artık yazdırma mı bilmiyoruz ama bugün Seyit olarak biliniyorlar. Evet. Onlar tamamen farazi seyitlikler iddia ediyorlar. Yani onlar böyle mesela Sufilerde bir nesep şeyi var. Sahte de olsa mesela Osmanlı döneminde veya krallar, sultanlar dönemlerinde Seyit silsilesini tutan katipler varmıştı. Parası olan, gücü olan kendisini bunlar arasında yazdırırmıştı. Bu tip yolsuzluklar olmuş.
Zaten Osmanlı zamanında bu nahşeler çok şey gelmiş ya padişahlar. Mesela gelmişler nahşeler getirmişler. Yani böyle tarikatçılık.
Onu bilmiyorum. Padişahların her biri yani bir tarikata bağlıydı. Bir şeyhe bağlıydı mutlaka. Bektaşi üzere yani Alevi idi Osmanlı. Bektaşi idi.
Peygamberden icazet alan şey.
Hocam.
Buyur amca.
Affedersin.
Estağfurullah.
İslam'a inanmayanla kafir diyor.
Evet.
İnananla Müslüman.
Evet.
Doğru mu?
Doğru.
Kafirle ticaret yapmamız, dostluk kurmamız.
Ticaret yapmak ayrı bir şey, dostluk kurmak ayrı bir şey. Bunu ayırt etmek lazım.
Ticaret serbest değil
mi? Ticaret serbest tabii.
Ama geliyor bize ikram ediyor. Biz gidiyoruz bize ikram ediyor.
Bu ikramı, bu ikram normalde caiz değil. Sadece tebliğ amacıyla. Yani birisine gittin, bir kafir komşun var diyelim. Ona İslam'ı tebliğ edeceksen gidebilirsin. İkramını alabilirsin. İkramda da bulunabilirsin. Ama bu yoksa, tebliğ yoksa, onun hal hareketinden hoşlanma varsa, ses çıkarmama varsa, sessiz kalma varsa bu kesinlikle caiz değil.
Yani mal ilişkisi satıyoruz hocam.
Ticaret ilişkisi var.
Ticaret
öyle yedirip içiremez mi yani?
O zaman hayır. Ticaret için yedirip içiremez.
Mal ve alıyoruz, satıyoruz, onu telefondan da okşuyoruz.
O olmaz. O olmaz. Kafire kafir gibi muamele etmek lazım.
Hediye veriyoruz. Hediye alıyoruz ondan.
Bunlar caiz değil. Bunlar yani dostluğa götüren şeyler. Yani sadece tebliğ için olur. Başka bir şey için olmaz. Yani tebliğ yapacaksan yani bunu yaparsın.
İnanmayan, İslam'a inanmayan, İslam'ın dışında kalan tamamına kafir
değil mi? Tabii. İslam'ım dediği halde Kur'an'dan bir ayet inkar eden veyahut şirk koşan veyahut
doğru.
Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka peygamber tanıyan bu İskender Evrenosçular gibi. Mesela o ona diyor Allah kitap Allah katından kitap gelmiştir diyor Evrenes oğlu. Ben diyor nebiyim peygamberim diyor. Buna inananlar gibi. Bunlar da kafirler cümlesindendir.
Hocam ilk peygamber Nuh Aleyhisselam buyurdu.
İlk Resul dedim peygamber demedim. Resul ile peygamber arasında.
İlk peygamberi ben Adem babamız.
Evet. Evet peygamberlerin Resul'da ilki.
Oluyor mu Adem babamız?
Hayır. O nebiydi. O nebiydi. Yeni bir şeriatla gönderilenlerin ilki Nuh Aleyhisselam. Yani Resul ile Nebi arasında böyle bir fark var.
Geldi hepsine peygamberlerin.
Hepsine peygamberlerin hepsine kitap gelmedi.
Babamıza da geldi değil mi hocam?
Ben bilmiyorum.
Gelmedi mi?
Yok. Zikredilmiyor.
Sayfa olarak.
Yok.
Liste yok mu?
Sayfa olarak Nuh bilmiyorum ben. Nuh Aleyhisselam'a İbrahim sayfadan Aleyhisselam'a sayfa var. İbrahim Aleyhisselam'a indirilen sayfalar Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor.
Gelen peygamberler. Yani
ama her peygamberin kitabı yok.
Adem babamızın var mı?
Ben bildiğim yok.
O 50 sayfa diye yazıyorlar da.
Kitap diye ben bilmiyorum.
Sayfa, sayfa.
Sayfa.
Sayfa. Bazı kitaplarda Adem Aleyhisselam'a 10 sayfa diye zikrediyorlar da ben bunun delilini bilmiyorum yani.
Sayfa diyorlar da sayfadan aklımda
kalıyor. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'a neden oğluyla kendisi arasında bir bağın kalmadığını ve oğlunun onun ailesinden olamayacağını şöyle açıklamıştır. Çünkü o salih olmayan bir amel sahibiydi. Yani küfür aile bağlarını, akrabalık bağlarını da ortadan kaldırıyor demek. Evet, Nuh Aleyhisselam artık oğluna acımaktan vazgeçip Allah'ın hükmüne rıza gösterdi. Artık bundan böyle herhangi bir direnme yok, bir eğrilik yok, bir mazeret yok ve herhangi bir yorum da yok, tevil de yoktur. Allah'ın hükmüne kesin rıza göstermek vardır, teslim olmak vardır. Mutlak bir teslimiyet. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu şeye tabi olma vardır. Aynı zamanda Allah'ın istemediği, sevmediği ve buğz ettiği şeyden yüz çevirmek ve uzaklaşmak vardır. Allah'ın sevdiklerine dostluk göstermek ve velayet yetkisini bunlara vermek, Allah'a karşı savaşanlara da düşmanlık göstermek vardır. Hatta bu Allah düşmanları kişinin göz bebeği denecek kadar yakını ve akrabası olsa bile. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle'nin peygamberi Nuh Aleyhisselam'ın bu imtihanı sadece oğluyla da kalmıyor. Kendi hanımıyla da imtihan edilmiştir. Evet, kişinin oğlu ve hanımıyla imtihana çekilmesi gerçekten zor bir imtihandır. İşte bu eşi ki Kur'an bundan söz etmekte, onun gibi ve onun durumunda olan bir başka hanımdan da söz etmektedir. O da Lut Aleyhisselam'ın hanımıdır. Nuh ve Lut peygamberler bozuk inanç sahibi olan hanımlarıyla imtihan edilmişlerdir. Evet. Kur'an bize bu iki bozuk inançlı kadından söz eder. Tahrim suresi 10. ayetinde şöyle buyurulur. Allah'ı inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahındayken onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi ateşe cehenneme girenlerle beraber siz de girin denildi. Peki bunlar nasıl bu peygamberlerin nikahında kalmaya devam ettiler? Müşriklerle nikah bağının da kesilmesi emri Mümtehine suresinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sonradan iniyor. Hatta bu yüzden Ebu Talip ile Ali radıyallahu anh'ın annesi Fatıma binti Esed nikahında kalmaya devam etmiştir. Bu ayet inmeden önce vefat etmiştir. Ebu Talip müşrik olmasına rağmen onun nikahında kalmıştır. Bazı cahil kimseler Haydar Baş denilen bunlar gibi sapık iddialarda bulunan Şiaların ekmeğine yağ sürmek için çeşitli iddialar gündeme getiren bunun gibi kimseler Ebu Talip'in Müslüman olduğuna bunu delil getirirler. Yani Ebu Talip müşrik olsaydı Fatıma bint Esed niye onunla evli kalmaya devam etti derler. Halbuki Mümtehine suresi daha sonra nazil olmuştur. Medine'de nazil olmuştur. Müşriklerin nikahını tamamen iptal eden ayet. Ancak burada bir noktaya dikkat çekmemiz gerekecektir. Bu kadınların kocalarına iki peygamber olan ihanetleri dinde olan bir ihanet idi, inanç bozukluğuydu. Yoksa herhangi bir ahlaksızlık ve fuhuş olayı değildi. Çünkü peygamberlerin saygınlıkları nedeniyle bütün peygamberlerin hanımlarının fuhuşa düşmeleri söz konusu değildir. Onlar bu yönden de masumdurlar ve korunmuşlardır. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı, kavminden bir kimse Nuh'a iman edince hemen onun bu sırrını kavminin azılılarına bildirirdi, ileri gelenlere bildirirdi. Lut'un karısı da Lut'a gelen misafirleri kötülük ve iğrenç fiillerini sürdürmeleri için kavmine haber vermiştir. Şimdi adı geçen iki kadından meydana gelen o kötü davranışlara karşılık bunun tam zıttından bahsediyor. Kur'an bize Allah'ın lanetine uğrayan Firavun'un imanlı hanımını anlatıyor. Tahrim suresi 11. ayetinde. Allah inananlara da Firavun'un karısını misal gösterdi. O Rabbim bana katında cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun kötü işinden koru ve beni zalimler toplumundan kurtar demişti. Demek ki Fatıma binti Esed'in iman ehli olup Ebu Talib'in müşriklikten kurtulmayacağına bu ayette bir delildir. Bu kadın küfür tufanında yaşamasına rağmen bu onu iman etmekten alıkoymamıştır. Hem de Firavun'un sarayındadır. Tek başına kurtuluş istemektedir. Bu öyle bir kadındır ki Firavun'un sarayında Rabbinden cennette bir yer ve ev istemektedir. Firavun ile beraber olmayı değil, ondan uzak kalmayı dilemekte ve Rabbinden kendisini Firavun'dan kurtarmasını istemektedir. Ayrıca Firavun'un işlediklerinden, amelinden uzak durmak için gereken çabayı gösteriyor. Zira onun yaptıkları sebebiyle kendisine de kötülükler dokunmasından endişe etmektedir. Kendisi insanlar içerisinde Firavun'a en yakın olan kişidir. O şöyle demektedir. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden koru. Aynı zamanda o aralarında yaşadığı Firavun kavminden de uzak kalmayı dileyerek şöyle diyordu. Beni zalimler topluluğundan kurtar. Bu ayette bir delil daha var. Tekfirci düşünce, günümüzdeki tekfirci düşünce der ki, diyelim sen bir sarayın mensubusun. Yani bir cemaatin, bir milletin, mesela Diyanet'in mensubusun. Sırf Diyanet'in mensubu oldun diye bütün imamları tekfir etmeleri gibi bir genel tekfir zihniyeti vardır. Mesela devletin kadrosunda çalışan bir memursan direkt tekfir. Polissen direkt tekfir. Herhangi bir görevdeysen direkt tekfir. Ama Firavun gibi döneminin en büyük tağutu olan, insanlar arasında en büyük tağutu olan, kimsenin bizzat eşi, sarayda yaşayan, onunla beraber yaşayan eşi nedir? Burada imanlı ehli kadınlardan birisidir. O tekfir edilmemiştir. Hani diyorlar ya zahire bakarız, zahirde işte onun safında o zaman kafir. Bu demek ki doğru bir bakış açısı değil. Gerçekten bu dünya hayatını en güzel bir şekilde ortaya koymakta, bütün bu dünyalıklar üstüne çıkarak bir şeyler istemektedir. Doğrusu Firavun'un hanımı zamanında yeryüzü krallarının en büyüğünde, Firavun'un sarayında yaşıyordu. Öyle bir yer ki her kadının şiddetle orada olmayı istediği bir yer. Hepsinin gözünü diktiği bir yer. İşte o bütün bunların üzerine çıkarak bunların hiçbirisini de istemeyip imanı ve inancı sayesinde bu hale gelmiştir. Sadece bunlara itiraz etmekle kalmayıp aynı zamanda o bunu büyük bir kötülük, kir ve bela olarak kabul etmiş. Bunlardan kurtulmak için de hep Allah'a sığınmıştır. Yani bununla beraber bakın bu da var. Yani ondan kesinlikle razı olmayacaksın. Allah Azze ve Celle'den o çirkin durumlardan kendisini korumasını, kurtarmasını dileyecek kimse.
Musa peygamberin annesi Asiye anamızı anlatıyor değil mi hocam?
Firavun'un karısı.
Firavun'un karısı Asiye anamız. Musa peygamberin annesi kim?
Annesi İsrailiyat kaynaklarda gelir. İsmi Buhayet binti Mihran adıyla geçer. O sandığa atıp o süt anneliği yapmıştı.
Süt anneliği yapmıştı.
Evet.
Bir şey daha soracağım hocam.
Evet.
Kıyamet kurulunca mı hesap görülecek? Hep cennete gönderiyoruz ya. Cennet Cenab-ı
Cenab-ı kabirde de hesap var.
Kabirde hesap, ha kabirde hesap var. Peki kıyamete kadar kabirde mi duracağız? Hesap görülecek.
Tabii kıyamete kadar kabirde ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur diyor hadiste.
Cennete
kabirde de nimetler var ve azap var.
Peygamberler bazı mesela buyurduklarında cennete girdi diyoruz. Cennet şimdi var.
Var, evet, mevcut.
Cennetlikler cennete girebiliyor. Hesap hemen görülüyor o zaman.
Şimdi yani biz zaman kavramını sadece dünya için böyle düşünüyoruz amca. Yani biz dünya içerisinde bu zaman sınırlarına muhatabız. Çünkü güneşin dönmesi, dünyanın dönmesi diye ne yapmışız? Saatler, yılları hep bunlara göre belirlemişiz. Güneşin hareketinden, ayın hareketinden. Zamanı, dünya hayatındaki zamanı biz bunlara hapsetmişiz. Bizim aklımız ancak bu kadarını alıyor. Cennet, cehennem hali hazırda vardır. Var. Azap görenleri bildiriyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Musa Aleyhisselam'la Adem Aleyhisselam'ın karşılaşıp birbirine hüccet getirmesinden bahsediyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Bunların hepsi olmuş, bitmiştir. Yani gerçekleşmiş şeylerdir. Ama biz bu aklımızın almadığı sınırlı akıllarımızla ancak bu kadarını söyleyebiliriz. Geldiği gibi iman ederiz bunlara.
Ölünce adam cennetse hesabını verecek, cennete girebiliyor. Kıyamet dedikleri o zaman nasıl oluyor? Kıyamet.
Bunların hepsi görülecek.
Görülecek.
Tabii.
Cennetten çıktı mı görecek? Cehennemden çıktı mı görecek adam kıyameti? Orada benim kalayım çalışmak.
Öldükten sonra hesap bitiyor mu tamamen diyor. Cennete giriyor mu diyor yani.
Yok. Kabirde bekleyecek. Ya azap görecek ya nimet görecek. Ama amcanın dediği o değil. Amcanın dediği mesela cennete girdi diye bildirilenler var. Cehenneme düştü diye bildirilenler var. Bunlar gerçekten cennettedir veya cehennemdedir. Ama az önce söylediğim gibi zaman kavramı biz dünya için bunu söylüyoruz. Bizim aklımız almıyor burasını. Biz bu dar şeylere bağlıyız.
Çok. Kabirde hesap var. Azap var.
Biz bildirilenlerin hepsine iman ediyoruz
ancak. Kıyamet gününde hesap vereceğiz.
Hepimiz. Evet.
Doğruyu doğruya, eğriyi eğriye.
Tabii.
Hepsini yazıyor melaike kiramlar. Bizde her türlüde iki melaike var.
Evet.
Sağımızda, solumuzda. Ağzımızdan çıkan da yazıyor. Doğru eğri. Bunun hesabını vereceğiz. Ne zaman vereceğiz? Kıyamet gününde.
Evet. Kıyamet gününde. Doğru.
O güne kadar kabirde iyiyse amelimiz, rahat edeceğiz. Rahat.
Evet.
Hani buyurduğum cennet bahçesinden bir bahçe gibi düşünüyorum ve kafamda bunu tasarruflarım. Doğru mu yapıyorum? Eğer mi yani?
Şimdi insan aklı o kadar aciz ki. Evet. Mesela doğru. İnsanların en zekilerinin biri sayılan Einstein bu atom teorisini falan bulduktan sonra şöyle bir teori daha geliştirdi. Relativite diye. Yani eğer bir kimse ışık hızında hareket etmeyi becerebilirse, ki ışık hızı ışık fotonlarının ani bir şekilde, çok seri bir şekilde 300 bin kilometre hızla hareket eder diyor. Bu ışık fotonlarından birisine bir insan binebilirse diyor, zamanda yolculuk edebilir diyor. Şimdi şöyle, biz mesela uzayı dikkate aldığımız zaman bu relativitenin ortaya koyduğu bir gerçektir. Sonraki gelişmiş teknolojilerde de bunun doğruluğu ortaya çıkmış durumda. Mesela dünyadan iki tane uzay gemisi hareket ediyor. Bu uzay gemilerden birisi 300 bin kilometre hızında, diğeri 600 bin kilometre hızında. Misal, 600 bin kilometre hızında giden uzay gemisi ayda bir patlama olduğunu, misal, diyelim veya güneşte bir patlama oluyor. O görüntüler bize neyle geliyor? Işık hızıyla geliyor, değil mi? O ışık hızıyla gelen görüntüyü 600 bin kilometre hızla giden uzay mekiği daha önce görecek. Ve dünyaya bir rapor verecek. Diyecek ki güneşte bir patlama oldu. Ama aynı şeyi 300 bin kilometre hızla giden diğer uzay gemisine sorduklar, yok öyle bir şey olmadı, güneş yerinde duruyor diyecek.
Doğru.
Doğru mu? İşte şimdi Einstein de buradan hareketle diyor ki, eğer insan ışık hızında hareketi elde ederse, tabii onlar her şeyi işte dünya yuvarlaktır, top gibidir, dönmektedir diye inandıklarından, şayet dünyanın tersine doğru dönersek zamanda yolculuk yaparız gibi bir teori geliştirmiştir. Ama bu hep dünya şartlarındadır, dünya hesaplardır. Bugün bakın insanların çoğu dünya yuvarlaktır diye inanır.
Evet.
Değil mi?
Dünya üzerinden sıkılmış bir portakal gibidir.
O şekilde de inanır. Yani fark etmiyor.
Coğrafya bunu böyle tarif eder, dünyayı.
Evet, köşelerinden.
Kendi mihveri etrafında
döndüğüne inanırlar. Halbuki kadar. Allah Azze ve Celle dünyanın sabit olduğunu bildiriyor.
Güneşin etrafında, ama hocam dünya Allah'ın yarattığı güneşte kendi mihveri etrafında.
Güneş de hareket halindedir.
Dünyada güneşin etrafında dönerek bütün yıldızlar buyurduğun gibi sabit olduğu zaman patlar, dağılırmış diye.
Yok, sadece dünya sabit. Diğerleri hareket halinde.
Diyorsunuz.
Tabii.
Benim aklım uzak.
Şimdi şimdi bu uzay hakkında söylenenler hep teorilerden ibarettir. İnsanlar bu teorileri mesela Allah'ın kitapları, geçmiş kitaplarda da bildirilmiş bazı şeyler var. Mesela kilise eskiden beri neye inanmış? Dünya düzdür ve sabittir. Güneş onun etrafında dönmektedir diye inanmışlar. Bu kitaplara dayalı bir bilgi. Peygamberlerin verdikleri haberlere dayalı olarak yerleşen bir bilgi. Fakat kilise o kadar çok zulmetmiştir ki insanlara, dini o kadar çok suistimal etmiştir ki, insanlar dinden nefret eder hale gelmiş ve vahiy kaynaklı her bilgiye düşman olmuşlar. Ve işte dünyanın döndüğü şuydu buydu, kilise ne söylediyse hepsinin tersini ispatlamaya çalışmışlar. Yıllarca bu sebeple şuna inanmışlardır. Batlamyus'un ortaya attığı güneş sabittir, dünyanın etrafında dönüyor diye. Bunun bilim açısından ne kadar büyük bir gaf olduğu son yüzyılda tespit edilmiştir. Bilakis güneş de hareket halindedir. Hocam, 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim haber veriyor bunu. Güneş hareket halinde. Hocam, ama güneşin hareket halinde olduğuna inananlara gerici, yobaz bu gözle bakıldı hep.
Yok. Hocam affedersin, dünya sabit diyorsun.
Allah buyuruyor, ben tamam. Bilmiyorum.
Tamam. Ya ben şöyle düşündüğümü söylüyorum. Mevsimler nasıl meydana geliyor? Gece ile gündüz nasıl meydana geliyor?
Güneş dönüyor değil
mi? Güneş dönüyor. Ay dönüyor. Yal onun üstünde bak. Böyle dönüyor. Güneşten yanı gelenler gündüz oluyor. O bu tarafa gittiği zaman gece oluyor.
Güneş, bak güneş her gün Rabbinden izin ister diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar ne? Hayal mi bunlar?
Yok. Hiçbir şey Allah,
her gün, Allah'ın her gün belli bir yerden
her şey Allah'ın dinler.
Her gün belli bir yerden doğar ve belli bir yerden batar. Batış yeri de, doğuş yeri de bellidir hep güneşin diyor. Her gün doğacağı yerler farklı farklı bellidir diyor. Rabbinden, Rabbinin arşının altında secde edip izin istemedikçe doğmaz diyor. Ay, ay aynı şekilde hurma sopası gibi eğik bir şekil alınca kadar biz aydan eksiltiriz diyor. Yani ay eksiliyor. Araya başka bir gezegen girmiyor. Ay, o yüzden tabii Allah eksiltiyor
tekrar
onu.
Büyüyor, eski
tabii.
Geliyor,
bu modern bilim dedikleri şey der ki ayın kendi ışığı yoktur. Işığını güneşten alır. Der. Ama Allah ne diyor? Güneşe bir ziya, aya bir nur kıldık diyor.
Evet.
Hepsinin ışığını farklı zikrediyor Allah Azze ve Celle. Demek ki ayın da bir ışığı var, güneşin de bir ışığı var. Modern bilim Allah Azze ve Celle'nin ayetleri karşısında bugün iflas etmiş durumdadır.
Şey doğru mu hocam? Ay bir denizin içinde mi?
Yok, deniz dünyanın içinde. Ay ayrı bir
şey. Yani Allah Azze ve Celle'nin vahyinde bildirdikleri dışında bir şeye inanmıyoruz açıkçası. Bu kadarını söyleyelim. Evet. Aklımızla anlayamadığımız hususlarda da bilmeden yorumlara gitmiyoruz.
Şimdi hocam çok affedersin. Ben bugün biraz daha fazla ileri gittim konuşmaya. Ama Erdoğan Bey'e dedim ki hocam
Huzeyfe'ye yani.
Sorunca acaba bunalır mı dedim. Değil dedi bana.
Soruları sohbetin sonunda alıyoruz genelde.
Dersten sonra.
Dersten sonra.
Orayı sorma dedim bak. Orada yanıldım.
Evet.
Ama benim aklım sohbetin sonuna kadar sormam için elimde kağıdın kalem olması
diyorsun.
Lazım idi. Bak arkadaşlarım da var.
Evet, neticede bahsi edilen Firavun'un hanımı pek güçlü, çok geniş şartlara, sınırlara sahip bulunan bir ülkeye sahip bir kadın. Hem de güçlü birisiydi. Tek başına bulunduğu sosyal toplumun baskı ortamında, o sarayın baskın atmosferinde ve o kralın çevresinin sıkıcı ortamında hayatını sürdürüyordu. Başını semaya, göğe kaldırıyor. İşte o böyle bir anda tüm dünya varlıklarından, sıkıntılarından ve tesirlerinden kendini kurtarmış bir kadın olarak görüyordu. Çünkü ona bu hazzı, imanı ve akidesi veriyordu. Doğrusu pek büyük bir konumda olan zalim Firavun'un önünde bu kadının durması büyük bir önem taşımaktadır. Bu bazı İslam davetçiler için bu gibi güçler karşısında sebat etmeleri, şeytan ve taraftarlarının yanında yer almamaları için önemli bir örnek oluşturmaktadır. Çünkü kimi İslam davetçileri Rabbimin kendileri için yazmadığı şeylerle insanların kendilerine kötülük etmesinden korkmaktadırlar. Yani kendi kafasından önceden kurduğu cezalar kendine vermiştir o. Ya şöyle yaparsam bana bunu yaparlar, böyle yaparsam şunu ederler diyerek önceden bunların planını çizmiştir, kafasına oturtmuştur. Halbuki bu örnek korkmamanın gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Yani Firavun'un hanımı onun sarayında olmasına rağmen o kötülüklere karşı çıkıyordu. Yani eğer böyle bir konuda olacaksa bazılar bakın bunu nasıl ters tevil getiriyorlar. Mesela tutuyorlar meclise girmeye veyahut da başka devlet kademelerine girmeye işte caizdir canım işte bakın böyle böyle örnekler var deyip alanı genişletiyorlar. Evet buna yol var. Ama ne amaçla? Küfrün beynini ezmen şartıyla. Küfürle mücadele etmen, onlara payanda olmaman, onların zulmüne hizmet etmemen şartıyla. Polis olduysan sana Müslümana cop vur dediği zaman alacaksın hoca sana kim bunu emrettiyse onun kafasında patlatacaksın. Bu şartlarla. Hiç mühim değil. Allah'ın emri karşısında, bir Müslümana zarar verme karşısında Müslümanın işinin hiçbir önemi yok. Efendim?
Hoş görmeyle geçiyor. Bazen azarlanıyor. Birkaç kere devlet kapılarından kovdular. Hiç gitmedim şimdi görüyorum bir yerde. Kapının dışına gittim tekrar geldim.
Vallahi ben o...
Şimdi gördüm. Değilse göremiyor.
Çoğu zaman insanların bana neciliğinden kaynaklanan şeyler. Mesela bir yanlışa Allah'ın emri karşısında bir Müslümana zarar verme karşısında Müslümanın işinin hiçbir önemi yok.
Pekala affetimle aslında geçiyor.
Efendim?
Hoş görmeyle geçiyor. Bazen azarlanıyor. Kaç kere devlet kapılarından kovdular. Hiç gitmedim şimdi görüyorum bir yerde. Kapının dışına gittim tekrar geldim.
Vallahi o...
Şimdi gördüm. Değilse göremiyor.
Çoğu zaman insanların bana neciliğinden kaynaklanan şeyler. Mesela bir yanlışa boyun eğmek, karşı çıkmamak gereken, gerektiği şekilde, gerektiği zamanda, gerektiği imkanlarla karşı koyulmaması o zulmün daha da bir katlanarak Müslümanların başına dolanmasına sebep oluyor. Mesela zaman zaman Ebu Said Hoca da bunun örneğini veriyor. Bizzat bunu yaşayanlardan da ben işittim. Çünkü biz bu havalinin insanıyız. Bu Pilavoğlu dedikleri bir şahıs vardı. Ticani tarikatına mensup birisiydi. Sapık birisiydi ama din uğrunda bakın Hacı Bayram'da Türkçe ezan okunmasına karşı çıkan birisidir o. Ebu Said Hoca şeyi örnek vermişti. Hindistan'da İngilizlerin ezana mani olmak istemesine karşı bir kişi çıkıyor ezan okumak istiyor. Öldürüyorlar onu. Arkasından bir kişi daha. Arkasından bir kişi daha derken bütün köylü ayaklarının hepsi birden geliyor. Bakıyorlar ki baş edemeyecekler. Göz yummak zorunda kalıyorlar. Şimdi Müslümanlar bunu nerede yapıyor? Bilakis bir Müslümanın başına geldin mi en başta kınayan Müslümanlar oluyor. Görüyor musun salağı? Görüyor musun beyinsizi kendi kendine helak etti, yaktı. Böyle sözler ediliyor. Şimdi okullarda ne yapıyorlar? Mesela başörtüsü yasağı. Ta ilkokuldan itibaren bir Müslümanın bu yasakla mücadele etmesi lazım. Bırakın geçin üniversiteyi falan. Millet şimdi üniversiteyle uğraşıyor. Üniversiteyle tabii ki kimse kazanamaz. Yani bu davayı kimse kazanamaz üniversite olayında. Neden? Çünkü böyle bir mecburiyet yok. Ama bu devlet ne yapmıştır? İlk 8 sene herkes çocuğunu gönderecek diyor. Ama sen istediğin bu çocuğu başörtülü almıyorsun. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bir taraftan din ve vicdan hürriyeti diye bas bas bağıran kendinsin. Yani onlar bunu ne için koymuştu? Bizim küfrümüze kimse karışmasın. Bunu teminat altına almak için koydular onlar bu küfrü. Ama bunu bir Müslümanın kullanmasına ne yapmıyorlar? Aslında böyle bir yol var. Müslümanlar bunu kullanmıyor. Müslümanlar bunun peşinde olmuyor.
Kimse göndermiş,
değil mi? Şimdi... bir Müslüman buna tepki koyuyor. Başkaları olur mu ya çocuğun okumasına niye mani oluyorsun falan. Geleceğe düşün, ileriyi düşün diyorlar. Dar düşünen kendinsin. İleriyi düşünüyorsan bu işin yolunun açılmasında elbette birileri de feda olacaksa, birileri okuma şeyinden hakkından da mahrum olacaksa bunlar muhakkak olacak. Vallahi hiç kimse tereyağlı ekmek yemeye gelmedi bu dünyaya. Yani bunun için gönderilmedik. İmtihan için. Bir takım sıkıntılarla baş başa kalacağız. Ve bunlarla mutlaka mücadele edeceğiz. Aksi takdirde bunu yapan kimse olmazsa o toplumun hepsi bunu emredenlerle birlikte aynı mesuliyet içerisinde oluyor.
Hocam itaatsizlik olmaz mı?
Kime?
Kanuna karşı.
Bu kanunlara itaat etmek caiz değildir ki.
Ulul emre itaatler mi?
Ulul emir kimdir hacı dayı?
Devlet kanunları.
İslami devlet. Allah Azze ve Celle ne diyor? Sizden olan.
Hocam, idare şekli değişti.
Ha, sizden olan ulemre itaat edin diyor Allah Azze ve Celle.
Şerafe.
Eti'ullâhe ve eti'ur-rasûle ve ullemr minküm.
Anladım. Tamam.
Sizden olan emir sahiplerine tamam, diyor.
Hocam, Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları şeriat değil.
Tabii küfür sistemidir.
Nasıl yaşayacağız? Biz burada yaşıyoruz.
Evet. Allah mücadele ederek yaşayacağız.
Nasıl yapacağız şimdi bak hocam?
Mücadele etmeyen o değirmende un olur gider.
Uyar diyorsun.
Tabii hayat... Şimdi şimdi
kanuna uyar diyorsun.
Şimdi İbrahim Aleyhisselam Ullemre niye itaat etmedi? Yani Ullemre eğer devletse, devlet yönetimi ise Nemrut'a neden karşı çıktı?
Allah emrine karşı gelen.
Heh, işte
Allah emrine uydu İbrahim Aleyhisselam.
İşte biz de bunu diyoruz. Nasıl ki Musa Aleyhisselam döneminin devlet başkanı olan Firavun'a karşı çıktı. Neden karşı çıktı? Allah'a ve Resulüne aykırı.
Böyüdükken sakallı oldu İbrahim.
Allah ve Resulüne aykırı bir takım hükümlerde bulunduğu için. Allah'ın dinine mani olduğu için. Şimdi Allah ne emrediyor? Başörtüsünü emrediyor. Değil mi? Bunlar ne diyor? Hayır, başörtüsü örtemezsin diyor. Evet. Kime itaat edecek zaten insan?
Şimdiye kadar çözülmedi. Şimdi bu da çözülmedi.
Müslümanlar çözerse bu işi, kafirler buna mani olamaz. Ama başta Müslümanlarda bir sıkıntı var.
Kanun İdare şekli hocam, bir de idare şeklimiz var değil, cumhuriyet.
Bizim değil. Bizim değil, onların idare şekli.
Üzerinde yaşamaz mı hocam? Nasıl yapacağız? Burada çok bir incelik yok mu hocam?
Ne gibi?
Yaşamamız
şimdi, ne yapacağız? Şimdi sen bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun?
Hayır.
Yani
yok. İnan sözüme yok. Öğrenmek istiyorum.
Yani neyi öğrenmek istiyorsun? Şimdi hangi ortamda bulunursan bulun. Evet.
Devletimiz var, bir de idare şeklimiz var, cumhuriyet.
Evet.
Cumhuriyet kanunlarında kanunlara uymak mecburiyetindeyiz yaşamak için. Bu cumhuriyet kanunlarının dışına
bunu
isyankar oluyor bu devlete karşı. Kanuna karşı. Doğru mu?
Evet.
Böyle değil mi?
Kanuna karşı isyan etmek mi daha büyüktür, Allah'a karşı isyan etmek mi?
Estağfurullah. Tabii Allah'a karşı.
O zaman mesele yoktur amca.
Cumhuriyet kanunlarına göre senin dini, işte yani Cumhuriyet kanunlarına göre İslam dini ibaresi kalkmıştır.
İslam dini mi? Yaşayız,
İslam'ı
yaşayız.
Ama İslam dini
ibaresi kaldırınca gidemiyor işte.
İslam dini ibaresini kaldırınca İslam ortadan
kalkıyor.
Ne yaptı Cumhuriyet kanunları? Cumhuriyet idaresi İslam dinini kaldırdı mı? Ezan okunuyor mu? Namaz kılıyor mu? Hiç İslam'ı yaşama diyor mu sana?
Hangi devrim mi?
Amca, bunları falan bırakalım. Bak şimdi, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Maide 44. ayet.
Peki hocam, şimdi biz kanuna uymadığımız zaman nasıl yapacağız?
Allah'ın kanununa uymaya çalışacaksın her halükarda. Yani sen canınla tehdit edilmediğin sürece bunlara itaat edemezsin. Allah'a ve Resulüne aykırı olan emirlerinde yani. Canınla tehdit edilmediğin sürece.
Hapse atarlar hocam. Aslında şimdi sen de diyebilirsin.
Valla İbrahim Aleyhisselam'ın şimdi...
Oğlum atsınlar başka.
Necip amca bak.
Ben dayanamam hapse. Sen dayanırsan iyi.
Bak beni dinle. İbrahim Aleyhisselam'ın canı ve rahatı mı daha kıymetli Allah katında, seninki mi? Veya benimki mi? Hangisi Allah katında daha kıymetli?
Kendime güvenemiyorum. İslam'da yaşayacağım. Cumhuriyet kanunlarında da uyuyacağım diyor. Başkan tarzı yapayım ben.
Amca.
İşte bu koltuğa iki karpuz sığmıyor.
Amca.
Çetin iş hocam.
Amca. Tevhid için her şey var.
Evet. Burada biraz özetleme yaparak konuyu bitirmeye, şu konuyu en azından kapatmaya çalışalım inşallah. Mü'min suresi, yani Gafir suresi 28. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Firavun'un ailesinden olup imanını gizleyen bir mü'min adam şöyle dedi. Siz bir adamı Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucize getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendisinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir kısmını olsun sizi çarpar. Şüphesiz Allah haddi aşan yalancı kimseyi sevmez. Bu zatın isminin Habibun Neccar olduğu rivayet edilmektedir. Meşhur olan duruma göre bu zat Firavun ailesinden bir Kıpti idi. Bu zat Kıpti olan kavminden imanını gizlemekteydi. O imanını Musa Aleyhisselam'ın öldürülmesine teşebbüs edinceye kadar gizlemişti. Ancak ne zaman ki Firavun bırakın beni Musa'yı öldüreyim dediği zaman harekete geçmiş ve imanını açıklamıştı. Bu zat Allah rızası için harekete geçti ve Firavun'a karşı da Allah için nefret etti, buğz etti. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki cihadın en üstün derecesi zalim sultanın, zalim devlet başkanının nezdinde adil olan hak sözü söylemektir. Cihadın en üstünü budur diyor. Gerçekten şu kelimeden daha büyük bir kelime olamaz. Yani siz bir adamı Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz? Bu adamın Allah Azze ve Celle'nin peygamberi Musa Aleyhisselam'a olan dostluğunu ve onu veli tanışını bir düşünün. Bir de onun azgın ve taşkın kimselerden uzaklaştırıp kurtarmak için yaptığına dikkat edin. Yani kendisini feda ediyor adeta. Öyle ki başından aşağı işkence edilmesine rağmen Musa Aleyhisselam'a karşı samimi olan davranışı ve dostluğu düşünülmeye değer. Yani Müslüman'ı tevhid ehli birisine asla satmıyor, kendi canını ortaya koyuyor bilakis. Evet. Daha başka örnekler de var. İnşallah bunları da haftaya devam edelim. Bugünlük burada bitirelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etubu ileyke.